Ayrım 8. Sayfa 83. 12. Bölüm. Thomas bir süre yerinden kıpırdamadı. Çocuk hareket etmeden yatıyordu fakat Thomas kararsız kalmıştı. Olan biten her neyse buna dahil olmak istediğinden emin değildi. Ya çocuğun ciddi bir sıkıntısı varsa? Ya sokulmuşsa? Thomas bir anda kendine geldi. Koşucunun yardıma ihtiyacı olduğu belliydi. Albi! Diye bağırdı. Newt! Biri onları çağırsın! Thomas çocuğun yanına diz çöküp bekledi. Hey, iyi misin? Koşucunun başı uzattığı kolunun üzerindeydi. Göğsü inip kalkıyordu. Bilinci yerindeydi ama Thomas daha önce hiç bu kadar yorgun birini görmemişti. İyiyim, dedi nefes almaya çalışırken ve yukarı baktı. Sen de kimsin? Ben yeni geldim. Thomas o anda koşucuların gün içinde labirentte oldukları için olaylardan haberleri olmadığını fark etti. Kızdan haberleri var mıydı acaba? Birinin onlara mutlaka söylemiş olması gerekiyordu. Adım Thomas, birkaç gün önce geldim. Koşucu oturur pozisyona geçti. Siyah saçları terden sırılsıklandı. Ah evet, Thomas, dedi. Çaylak, sen ve o kız. O sırada Albi geldi. Sinirli olduğu her halinden belliydi. Burada ne arıyorsun Mino? Ne oldu? Sakin ol Albi, diye cevap verdi koşucu. Her geçen saniye gücünü kazanıyor gibiydi. Bana su getir de bir işe yara, çantam labirentte kaldı. Ancak Albi kıpırdamadı. Minho'nun bacağına bir tekme attı. Şek olmayacak kadar sert bir tekmeydi. Ne oldu? Doğru düzgün konuşamıyorum bile çıkıntı, diye bağırdı Minho. Su getir bana. Thomas, Albi'nin bir saniyeline de olsa gülümsemesine hayret etmişti. Albi ona baktı ve Minho dışında benimle böyle konuşan bir çıkıntı çıksa uçurumu atardım, dedi. Ardından Thomas'u daha da şaşırtarak Minho'ya su getirmeye gitti. Thomas Minho'ya döndü. Ona patronluk taslamana izin mi veriyor? Minho omuz sikti ve alnındaki teri sildi. Ondan korkuyor musun? Dostum, öğreneceğin çok şey var. Sersem çaylaklar. Bu tavrı Thomas'ın gereğinden fazla canını sıkmıştı. Oysa ki çocuğu tanıyalı daha 3 dakika olmuştu. O lider değil mi? Lider mi? Minho omurtu gibi bir ses çıkararak güldü. Tabii lider. Belki de ona başkan demeliyiz. Yok yok, amiral Albi. Evet, bu iyi oldu. Gülerken bir yandan da gözlerini ovuşturdu. Thomas bu konuşmadan nasıl bir anlam çıkarması gerektiğini bilemedi. Minho'nun şaka yapıp yapmadığını anlamak zordu. Peki öyleyse buranın lideri kim? Çaylak, daha fazla kafan karışmadan sus. Minho sıkılarak iç geçirdi. Siz yeniler neden hep böyle aptalca sorular soruyorsunuz? Bu çok sinir bozucu. Ne yapmamızı bekliyordun? Thomas öfkelendiğini hissetti. Sanki buraya ilk geldiğinde sen çok farklıydın demek istedi. Sana denileni yap, konuşma, bunu bekliyorum. Minho bunu söyledikten sonra Thomas'ın gözlerinin içine baktı ve Thomas farkında olmadan gerildi. Daha sonra bunun bir hata olduğunu anladı. Onunla böyle konuşmasına izin vermeyecekti. Dizlerinin üstüne doğrulunca ona yukarıdan bakmaya başladı. Evet, eminim sen çaylakken öyle yapmışsındır. Minho Thomas'a dikkatlice baktı ve gözlerini odakladı. Ben buraya gelen ilk kahramanlardan biriyim. Neden bahsettiğini bilmeden konuşma. Bu kez az da olsa korkan ve çocuğun tavrından sıkılan Thomas ayağa kalkmak üzere doğrulunca Minho onu kolundan yakaladı. Dostum otur, şaka yapıyorum, çok eğlenceli. Yeni çaylak geldiğinde göreceksin. Sesi gitgide azaldı ve kaşlarını çattı. Başka bir çaylak gelmeyecek galiba. Thomas rahatlayarak oturdu. Sinirinin bu kadar çabuk geçmesine şaşırmıştı. Kızı ve onun son olduğuna dair bir notu düşündü. Galiba. Minho Thomas'ı inceler gibi gözlerini kıstı. Sen onu gördün değil mi? Herkes onu bir şekilde tanıyor olabileceğini söylüyor. Thomas savunmaya geçti. Onu gördüm, hiç tanıdık gelmedi. Sözleri biter bitmez yalan söylediği için kendini suçlu hissetti. Güzel mi? Thomas duraksadı. Kız kafayı sıyırıp notu verdikten ve her şey değişecek dediğinden beri onunla ilgili bu şekilde düşünmemişti. Fakat ne kadar güzel olduğunu hatırlıyordu. Evet, güzel sanırım. Minho yere uzanıp gözlerini kapattı. Komadaki kızlardan hoşlanmıyorsan tabii, dedi gülerek. Evet, Thomas Minho'yu sevip sevmediğinden bir türlü emin olamıyordu. Çocuğun kişiliği her dakika değişiyordu sanki. Uzun bir duraksamanın ardından Thomas şansını denemeye karar verdi. Bugün bir şey buldun mu? Minho gözlerini kocaman açıp Thomas'a baktı. Bu bir koşucuya sorabileceğin en saçma şey. Yeniden gözlerini kapadı. Ama bugün öyle değil. Ne demek istiyorsun? Thomas bir şeyler öğrenmeyi umdu. Bir cevap diye düşündü. Lütfen cevap ver. Amiral gelene kadar bekle. Bir şeyi iki kez anlatmayı sevmiyorum. Ayrıca senin duymanı istemeyebilir. Thomas iç geçirdi. Buna hiç şaşırmamıştı. En azından neden bu kadar yorgun olduğunu söyle. Orada normalde de her gün koşmuyor musun? Mina homurdanarak kalkıp bağdaş kurdu. Evet çaylak, her gün koşuyorum. Bugün biraz heyecanlandım ve geri dönmek için daha hızlı koştum diyelim. Neden? Thomas labirente olanları öğrenmek için can atıyordu. Minha ellerini kaldırdı. Dostum, sana söyledim, sabırlı ol. General Albi'yi bekle. Bunu yumuşak bir tonda söylemişti ve Thomas kararını verdi. Minho'yu sevmişti. Tamam, sustum. Ama Albi olanları benim de dinlememe izin versin. Minho onu bir süre inceledi. Tamam çaylak, patron sensin. Bir dakika sonra Albi geldi ve elindeki su dolu plastik bardağı Minho'ya verdi. Minho tek seferde hepsini içti. Pekala, anlat, dedi Albi. Ne oldu? Minho kaşlarını kaldırıp Thomas'a baktı. Sorun değil, diye karşılık verdi Albi. Bu sersemin ne duyduğu umurumda değil, anlat artık. Minho ayağa kalkmaya çalışırken Thomas sessizce yerinde oturdu. Minho'nun her yerinden yorgunluk akıyordu. Koşucu duvara yaslandı ve ikisine de buz gibi bir bakış attı. Ölü bir tane buldum. Ne? Diye sordu Albi. Ne ölüsü? Minho gülümsedi. Ölü bir ızdırap veren. 13. bölüm. Thomas ızdırap verenden bahsedildiğini duyunca heyecanlandı. İğrenç yaratığın düşüncesi bile korkunçtu. Ama ölmesinin neden bu kadar büyük bir olay olduğunu anlayamıyordu. Daha önce böyle bir şey olmamış mıydı hiç? Albi, biri ona kanatlanıp uçacağını söylemiş gibi bakıyordu. Şakanın zamanı değil, dedi. Bak, dedi Minho. Senin yerinde olsam ben de inanmazdım. Ama inan bana, gördüm. Büyük bir taneydi hem de. Bu daha önce kesinlikle olmamış, diye düşündü Thomas. Ölü bir ızdırap veren buldum, diye tekrarladı Albi. Evet Albi, dedi Minho. Sinirlenmeye başlamıştı. Buradan birkaç kilometre uzaklıkta, uçurumun yakınlarındaydı. Albi labirente baktı ve ardından bakışlarını Minho'ya çevirdi. Peki o zaman neden yanında getirmedin? Minho güldü. Sen tavanın yaptığı özel sostan mı içtin? O yaratık neredeyse 500 kilo ağırlığında. Ayrıca buradan çıkış bileti bile versen ona dokunma. Albi sorularına devam etti. Neye benziyordu? Metal dikenleri vücudunun dışında mıydı? Hiç hareket etmiyor muydu? Derisi hala ıslak mıydı? Thomas neredeyse patlayacaktı. Metal sivri dikenler, ıslak deri, neler oluyor? Ama çenesini kapalı tuttu. Onlara varlığını hatırlatmak istemiyordu. Belki özel olarak konuşmak isterlerdi. Kes şunu, dedi Minho. Kendin görmen lazım, çok tuhaftı. Tuhaf mı? Albi kafası karışmış gibi görünüyordu. Dostum, yorgunluktan ölüyorum. Çok acıktım ve güneş çarptı. Ama eğer şimdi görmek istiyorsan hemen gidelim. Duvarlar kapanmadan da geri döneriz. Albi saatine baktı. Yarın sabah beklesek daha iyi. Bir haftadır söylediğin en mantıklı şey oldu. Minho kendini duvardan itti. Albi'nin omzuna vurdu ve hafif topallayarak çiftlik evine doğru yürümeye başladı. Tüm vücudu acı içinde gibi görünüyordu. İlerlerken omzunun üzerinden, ''Geri dönmem gerekiyor aslında ama boş ver. Gidip tavanın yemeklerinden yiyeceğim.'' dedi. Thomas hayal kırıklığına uğramıştı. Minho'nun bir şeyler yiyip dinlenmesi gerektiğini biliyordu fakat daha çok şey öğrenmek istiyordu. Albi Thomas'a baktı. ''Eğer bir şey biliyor da söylemiyorsan.'' Thomas bir şeyler bilmekle suçlanmaktan bıkmıştı. Zaten ilk sorun bu değil miydi? Hiçbir şey bilmiyordu. Çocuğun suratına bakıp sakince ''Benden neden bu kadar nefret ediyorsun?'' diye sordu. Albi'nin ifadesi tarif edilemezdi. Biraz kafası karışmış, biraz kızgın, biraz şaşkın. ''Nefret mi ediyorum?'' ''Kutudan çıktığından beri hiçbir şey öğrenmedin. Bunun sevgiyle, nefretle, aşkla ya da arkadaşlıkla ilgisi yok. Tek derdimiz hayatta kalmak. Mızmızlanmayı kes ve beynini kullanmaya başla.'' Thomas tokat yemiş gibi hissetti. ''Ama neden sürekli beni suçluyorsun?'' Çünkü tüm bunlar bir tesadüf olamaz, Lüle Kafa. Önce sen geldin. Ertesi gün deli saçması bir notla o kız geldi. Ben seni öldürmeye çalıştı. Ölü bir ızdırap veren bulundu. Bir şeyler dönüyor ve ben ne olduğunu bulmadan rahat edemeyeceğim. Ben bir şey bilmiyorum, Albi. Sözlerini biraz sert bir ifadeyle söylemek iyi hissettirmişti. 3 gün önce neredeydim onu bile bilmiyorken, Minho'nun ölü bir ızdırap veren bulmasıyla ilgili bir şey nasıl bilebilirim? Düş yakamdan. Albi belli belirsiz geri çekildi ve birkaç saniye dalgın bir biçimde Thomas'a baktı. Kes artık çaylak. Büyü biraz ve düşünmeye başla. Kimseyi suçlamıyorum ama eğer bir şeyler hatırlıyorsan, herhangi bir şey tanıdık geliyorsa anlatmaya başlasan iyi olur. Söz ver bana. Gerçekten bir şey hatırlamadan olmaz, diye düşündü Thomas. Paylaşmak istersem söylerim. Olabilir ama söz ver. Thomas duraksadı. Albi'den de tavırlarından da çok sıkılmıştı. İyi, dedi sonunda. Söz veriyorum. Albi tek bir kelime daha etmeden arkasını dönüp gitti. Thomas ölü kafaların bir köşesinde büyük bir ağaç buldu. Yeniden kasap Winston'ın yanına gitmek istemiyordu ve bir şeyler yemesi gerekiyordu. ama mümkün olduğunca uzun bir süre kimsenin yanında olmak istemiyordu. Ağacın kalın gövdesine yaslandı. O an hafif bir meltem olmasını diledi ama yaprak bile kıpırdamıyordu. Gözleri tam kapanıyordu ki çak huzurunu kaçırdı. Çocuk heyecanla ona doğru koşarken "Thomas, Thomas" diye bağırıyordu. Thomas gözlerini ovuşturup homurdandı. Tek istediği yarım saatlik uykuydu. Çak önünde durup soluklanırken kafasını kaldırıp ona baktı. "Ne?" Çak nefes nefese kalmıştı ve her bir kelimenin ardından durup soluklanıyordu. Ben ölmemiş. Thomas'ın tüm yorgunluğu bir anda geçti. Ayağı fırlayıp Chuck'ın burnunun dibine geldi. Ne? Ölmemiş. Mezarcılar onu almaya gitmişlerdi. Ok beynine sıkalamış. Tıpçılar kafasını sarmışlar. Thomas bir önceki gün hasta çocuğun ona saldırdığı ormana baktı. Şaka yapıyor olmalısın. Onu gördüm. Ölmemiş miydi? Thomas ne hissettiğinden emin değildi. Kafa karışıklığı, rahatlama, tekrar saldırıya uğramanın verdiği korku. Ben de gördüm, dedi Chuck. Kafasının yarısı sarılı bir şekilde hapishanede şimdi. Thomas Chuck'a döndü. Hapishane mi? Nasıl yani? Hapishane işte. Çiftlik evinin kuzeyinde, dedi Chuck o yönü göstererek. O kadar hızlı içeri attılar ki tıpçılar başını orada sarmak zorunda kaldı. Thomas gözlerini oldu. Gerçekten ne hissettiğini fark edince içini suçluluk duygusu kapladı. Ben'in ölmesi onu rahatlatmıştı ve bir kez daha karşılaşırlar diye endişelenmeyecekti. Peki ne yapacaklar ona? Liderler sabah bir toplantı düzenlediler ve oy birliğiyle bir karara vardılar. Ben okun beynine saplanmasını tercih ederdi herhalde. Thomas Chuck'ın söylediklerine bir anlam veremedi. Sen neden bahsediyorsun? Seni öldürmeye teşebbüs ettiği için bu gece kovulacak. Kovulmak mı? Bu da ne anlama geliyor? Chuck bunun ölmekten beter olduğunu düşündüğüne göre iyi bir şey olamazdı. Ama Thomas yine de sormak zorundaydı. Ve sonra Thomas, Karen'a geldiğinden beri gördüğü en rahatsız edici manzarayla karşılaştı. Chuck cevap vermemişti. Yalnızca gülümsemişti. Söylediği korkunç şeye rağmen gülümsemişti. Ardından arkasına döndü. Ve belki de bu heyecan verici haberi başkasına duyurmaya gitti. O gece Newt Vibe kapıların kapanmasına yarım saat kala herkesin doğu kapısında toplanmasını istedi. Alacakaranlığın ilk izleri gökyüzünde beliriyordu. Kuşçular labirentten dönmüşlerdi. Vert odasında toplanmışlardı. Mino çoktan içerideydi. Albi onlara çabuk olmalarını söyledi. 20 dakika içinde işlerini bitirmelerini istiyordu. Chuck'ın beni kovulacağını söylerkenki gülümsemesi Thomas'ı hala rahatsız ediyordu. Bunun ne anlama geldiğini tam olarak bilmese de iyi bir şey olmadığından emindi. Özellikle de labirente bu kadar yakınlarken. Onu labirente mi bırakacaklar diye merak etti. Izdırap verenlerin yanına mı? Diğer kayranlar merakla kendi aralarında konuşuyorlardı. Thomas hiçbir şey söylemeden kollarını önünde birleştirip bekledi. Yorgun ve derin düşüncelere dalmış koşucular dışarı çıkana kadar öylece olduğu yerde durdu. İlk çıkan Minho olunca Thomas onun koşucuların lideri olup olmadığını merak etti. Albi, getirin onu! Diye bağırınca Thomas düşüncelerinden uyandı. Beni görmek için etrafına bakınırken kolları iki yana düştü. Çocuğun onu gördüğünde ne yapacağını endişeyle merak ediyordu. Çiftlik evinden çıkan, yaşları daha büyük olan üç çocuk beni adeta yerde sürüklüyorlardı. Kıyafetleri paramparçaydı. Kanlı sargı yüzünü ve başının yarısını kaplıyordu. Ayaklarının üzerinde durmayı ya da onlara herhangi bir şekilde yardım etmeyi reddettiğinden dolayı Thomas'ın onu en son gördüğü zamanki gibi adeta bir ölüyü andırıyordu. Bir şey dışında. Gözleri korkudan kocaman açılmıştı. Newt, dedi Albi sessizce. Thomas onun birkaç adım yanında durması asla duyamazdı. Çubuğu çıkar. Newt başıyla onayladı ve bahçeler için kullandıkları küçük alet edevat kulübesine doğru ilerledi. Thomas dikkatini yeniden Ben ve yanındaki çocuklara çevirdi. Zavallı çocuk onlara karşı gelmiyordu ve onu tozlu zeminde sürüklemelerine izin veriyordu. Kalabalığa ulaştıklarında beni Albi'nin önünde ayağa kaldırdılar. Fakat Ben başını eğmişti ve göz temasından kaçınıyordu. Bunu hak ettin Ben, dedi Albi ve başını iki yana sallayıp Newt'in gittiği kulübeye baktı. Thomas onun bakışlarını takip edince Newt'in kapıdan çıktığını gördü. Elinde birkaç tane alüminyum çubuk vardı. Uçlarını birleştirip yaklaşık 6 metre uzunluğunda bir çubuk yaptı. Ardından ucundan garip şekilli bir şey aldı ve arkasından sürükleyerek kalabalığa doğru yürüdü. Nick yürüdükçe taş zemine sürten çubuklardan çıkan metalik ses Thomas'ı ürpertti. Olanlar karşısında dehşete düşmüştü. Beni kışkırtacak hiçbir şey yapmamış olmasına rağmen kendini sorumlu hissediyordu. Bu nasıl onun suçu olabilirdi ki? Cevap veremedi. Ama damarlarında dolaşan bir hastalık gibi suçluluk duygusunu hissediyordu. Sonunda Newt, Arbin'in yanına gelip çubuğu ona verdi. Thomas ucundaki şeyi görebiliyordu artık. Deri kayıştan yapılmış halka metale tutturulmuştu. Büyük bir düğme halkanın açılıp kapanabileceğini gösteriyordu ve amacı ortadaydı. Bu bir tasmaydı. 14. Bölüm. Thomas Arbin'in tasmayı açıp benim boynuna geçirişini izledi. Tasmanın kapanma sesiyle birlikte Ben sonunda başını kaldırdı. Gözleri yaşardı, burnu akıyordu. Kahramanlar tek kelime etmeden izlemeye devam ediyorlardı. "Lütfen Arbin," diye yalvardı. Titreyen sesiyle o kadar acı nasaldeydi ki Thomas daha bir gün önce onu ısırmaya çalışan çocuğun o olduğuna inanamadı. Değişim yüzünden kafam yerinde değildi. Yemin ederim, onu asla öldürmezdim. Yalnızca birkaç saniyenle aklımı yitirdim. "Lütfen abi, lütfen." Ben'in her kelimesiyle Thomas yumruk yemişe dönüyor ve kendini daha da suçlu hissediyordu. Abi cevap vermedi. Tasmayı çekip çubuğa sıkıca bağlı olduğundan emin oldu. Çubuğu elinde kaydırarak Ben'in yanından geçti. Ve çubuğun ucuna geldiğinde sıkıca tutup kalabalığa döndü. Gözleri kanlanmıştı. Suratını sinirle buruşturmuştu ve ağır ağır nefes alıyordu. Thomas onun şeytan gibi göründüğünü düşündü. Diğer taraftaki görüntü ise farklıydı. İnce boynuna tasma geçirilen Ben titriyor ve ağlıyordu. Alüminyum çubuk ortadan biraz bükülmüştü. Fakat Thomas'ın durduğu yerden oldukça sağlam gözüküyordu. Arbi yüksek sesle gayet resmi bir şekilde konuşmaya başladı. "İnşaatçı Ben, çaylak Thomas'ı öldürmeye teşebbüs ettiğin için kovulma cezasına çarptırıldın. Liderler durumu tartıştı ve kararları değişmeyecek. Ve sen bir daha buraya dönemeyeceksin. Asla." Uzun bir sessizlik oldu. "Liderler, kovulma çubuğunun yanında yerlerinizi alın." Thomas Ben'le aralarında geçen herkesce bilinmesinden rahatsız olmuştu. Suçluluk duygusundan nefret ediyordu. Yeniden odak noktası olmak ondan daha çok şüphelenmelerine neden olacaktı. Suçluluk duygusu nefrete dönüştü. Ben'in gitmesini ve her şeyin sona ermesini istiyordu. Çocuklar teker teker kalabalığın arasından çıkıp uzun çubuğa doğru ilerlediler. Çubuğu iki elleriyle tuttular ve halat çekme yarışmasına hazırlanır gibi sıkıca kavradılar. Aralarında Minho da vardı. Thomas'ın tahmin ettiği gibi koşucuların lideriydi. Kasap Winston da liderlerden biriydi. Alp ve Ben'in arasındaki 10 kişi yerlerini aldıktan sonra sessizlik oldu. Duyulan tek ses sürekli ağlayan ve burnu akan Ben'in hıçkırıklarıydı. Sağına soluna bakıyordu ama boynundaki tasma yüzünden arkasındaki liderleri ve çubuğu göremiyordu. Thomas'ın düşünceleri bir anda yine değişti. Ben'in bir sorunu olduğu ortadaydı. Bu kadarı hak etmemişti. Onun için bir şey yapılamaz mıydı? Thomas bundan böyle kendini hep suçlu mu hissedecekti? "Bitsin artık," diye aykırdı kafasından. "Bitsin." "Lütfen," dedi Ben umutsuzluk içinde. "Lütfen, biri yardım etsin. Bunu bana yapamazsınız." "Kes sesini," diye bağırdı abi arkasından. Fakat Ben onu duymadı bile. Boynundaki tasmayı çekiştirirken bir yandan da yardım istemeye devam ediyordu. "Biri onları durdursun, yardım edin lütfen." Gözleriyle yalvarırcasına çocuklara baktı. Ama hepsi bakışlarını ondan kaçırdı. Thomas ona görünmemek için hemen uzun boylu bir çocuğun arkasına saklandı. "O gözlere bir daha bakamam," diye düşündü. "Senin gibi çıkıntıları cezalandırmasaydık," dedi abi, "bugüne kadar hayatta kalamazdık. Liderler, hazır olun." "Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır," diyordu Ben alçak sesle. "İstediğiniz her şeyi yaparım, yemin ederim. Yemin ederim bir daha yapmayacağım. Lütfen." Çığlığı kapanmaya başlayan doğu kapısının gürültüsüyle yarım kaldı. Devasa duvar kayarak kayranı kapatırken yerde kıvılcımlar çıkarıyordu. Yer sarsıldı ve Thomas ne olacağını bildiği için izleyip izlememek arasında kararsız kaldı. "Liderler, şimdi," diye bağırdı abi. Liderler çubuğuyla Brent'e doğru iterken Ben başını geriye attı. Kapının kapanma sesinden bile daha güçlü bir çığlık attı. Dizlerinin üstüne düştü. Fakat hemen arkasındaki siyah saçlı çocuk homurdanarak onu yeniden ayağa kaldırdı. "Hayır," diye bağırdı Ben tükürükler saçarak. Bir yandan da elleriyle boynundaki tasmayı çıkarmaya çalışıyordu. Fakat liderler fazlasıyla güçlüydü ve çocuğu kapanmak üzere olan kapıya doğru itmeye devam ediyorlardı. "Hayır," diye bağırdı Ben tekrar tekrar. Ayaklarıyla durmaya çalıştı. Ancak bu sadece bir saniyeliğinin işe yaradı. Kısa bir süre sonra Kyra'nın 2 metre dışındaydı. Tasmadan kurtulmaya çalışırken vücudunu bir tarafa bir bu tarafa savuruyordu. Duvarların kapanmasına sadece saniyeler kalmıştı. Ben son bir çabayla başını çevirebildi. Artık Kyra'nlara bakıyordu. Thomas hala bir insana baktığına inanamıyordu. Ben'in gözlerindeki delilik, ağzından çıkan salyalar solgun derisinden iyice belirginleşen damarları. Thomas onun bu halini tanıyamıyordu bile. Tutun! Diye bağırdı Albi. Ben çığlık attı. O kadar tiz bir sesti ki Thomas elleriyle kulaklarını kapattı. Aklını yitirmiş birinden çıkan sese benziyordu. Ve muhtemelen çocuğun ses telleri zarar görmüştü. Son saniyede en öndeki lider, Ben'e bağlı olan çubuğu gevşetip geri çekildi. Ve Ben'i cezasıyla baş başa bıraktı. Duvarlar gürültüyle kapandığında Ben'in son çığlıkları da kesildi. Thomas gözlerini sımsıkı kapattı. Ve yanaklarından süzülen yaşları hissedince kendine şaşırdı. Ayrım sonu. Sayfa 100.